Suri'nin sesinden Maun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eraeytellezî yukezzibu biddîn. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen O'dur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Umut Işığı.
Yoksulluk, yorsuzluk ve ayrımcılık dolu bu dünyada mazlum ve mağdur insanların umduğu tek bir umut ışığı vardır. Bu umut ışığı ise adalet talep, hak talep, hürriyet yanlısı, güçlü, hikmetli ve bilgili birinin zuhur etmesidir. Böyle bir seçkinin zuhur etmesiyle zulüm, yoksulluk, ayrımcılık ve yolsuzluk faktörlerinin bastırılması ve dünya halklarının adaleti yayan, iyi yöneten ve halka adaylı olarak çalışan bir devlet sayesinde izzet ve refah dolu bir yaşam sürmesi umulmaktadır.
İşte biz de bu bağlamda sizlere insanları kurtaracak bu vaat edilen kurtarıcı ile ilgili hazırladığımız sohbetimizin bir başka bölümünde beraberiz.
Vaat edilen Mehdi'nin zuhurunu hızlandırmak için dua etmek ve duanın etkisi bu programın önceki bölümünde ele aldığımız bir konuydu. O asilzadenin adaletli yönetimini bekleyen ve ona özlem duyanlar, diledikleri zaman, mekan ve durumda bu büyük ilahi vaadi bir an önce gerçekleştirmesini Yüce Rabbinden isteyebilirler. İran İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei bu olayda önemli bir noktaya dikkat çekerek şöyle diyor. Mübarek İmam Zaman Aleyhisselam'ın varlığı için dua etmek çok önemli. O şerefli insan da sizin için dua edecek. Siz dua ettiğinizde o mübarek de size dua ederler ve o asil kişinin duası kabul olmuş bir dua olacaktır. Allah o büyük adamın duaları ile bizlere muzaffer eylesin. Bu sözler İmam Zaman'ın zuhuru için dua edenlerin dualarının tek taraflı olmadığını bilmeleri ve buna karşılık bir duanın olacağı müjdesini verir. Bu manevi ilişkiler insanlara sevgili imamının mevcudiyetini, görülmesine de hissetmelerine, onun sevgisi ve şefkatini duymalarına, kalplerinde bu duyguları derinleştirmelerine ve kuvvetlendirmelerine yol açar.
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ehli beyti ve masum ehli beyt halifleri, özellikle İmam Zaman aleyhisselamın kendisi, kendisini bekleyenlere en güzel hadisler ve ifadelerle onun ferecini ve zuhurunu nasıl isteyebileceklerini çeşitli dualarda öğretmişlerdir. Bu dualarda dünyadaki sıkıntılı ve kaotik durumu, zulmün ve fitnenin yayılmasından yakınırken, Allah'tan İmam Mehdi aleyhisselamın zuhurunu hızlandırması, baskı altına alınması gereken zalimler ve isyancılar ile mazlumların mücadelesi konu edilmekte ve hazretlerinin egemenliği altında mutlu ve onurlu bir yaşam sürülmek istenmektedir. Ayrıca bu şerefli ve anlamlı dualarda Rabbimizden bizleri gaybet döneminde ve insan dünyasının kurtarıcısının zuhuru ve hakimiyeti sırasında ashabı arasında bekleyen hakiki kullardan kılmasını dileriz.
Allahümme en hale beyni ve beynehul mevt الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والباطن.
Mehdi'nin zuhurunu hızlandırmak için yapılan en ünlü dualardan biri, Ayetullah Hamenei'nin imamet ve velayet meselesinin sebeplerine dayanarak net bir şekilde açıklayan güçlü ve belagatlı bir hutbe olarak adlandırdı, nutbe duasıdır. Bu şerefli duada her zaman ilahi bir rehbere sahip olmanın gerekliliği vurgulanmıştır ve İslam peygamberinden sonra Ehl-i Beyt imamları gerçek halifler olarak adlandırılmıştır. Sonra dua eden, İmam Mehdi aleyhisselamın yüceliğini kabul ederek gaybeti ve yokluğunun son bulması için dua eder ve yakarışla Allah'tan zuhurunu ve yeniden ortaya çıkışını, hak hükmünü tesis etmek, zulmü ve batılı yok etmek için gelmesini ister.
Ahit duası önemli gaybet dönemi dualarından bir başkasıdır. Ahit duası bir başka önemli noktası daha vardır ki o da İmam Zaman aleyhisselama biatın yenilenmesidir. Sabahları okunan bu duanın bir bölümünde şöyle buyuruluyor.
Allahümme enni uceddidu lehu fi sabihati yevmi hâdâ ve mâ iştu min eyyâmi ahdan ve akdâ ve bey'aten lehu fi unuqî la ahûlu anhâ ve la azûlu ebedâ.
Allah'ım, bugünün sabahında ve ömrümün bütün günlerinde Allah'tan aldığım ahdi ve biatı yeniliyorum. Ondan asla yüz çevirmeyeceğiz. Ahit duası aslında bekleyen herkesin hazır bulunmayan imamıyla hazır olduğunda ona hizmet edeceğine dair bir ahdi olduğunu göstermektedir. Bu duanın devamında Allah'tan dilediği gibi zuhuruna ve ferecine yardım istemesi isteniyor. Dua eden, kendisinin de İmam Mehdi aleyhisselamın yoldaşlarından, savunucularından ve zuhurunun şehitlerinden olmasını ister ve bunun da ötesinde eğer zuhuru sırasında hayatta değilse bu saadetlerden yararlanmasını talep eder.
Allahümme erenet tal'ater reşide vel gurretel hamide وَكُنْ نَظَرِي بِنَظْرَةٍ مِنِّي إِلَيَّ وَعَجِّلْ فَرَجَهُ وَسَهِّلْ مَخْرَجَهُ وَأَوْسِعْ مَنْهَجَهُ وَاسْلُكْ بِي مَحَجَّتَهُ وَأَنْفِذْ أَمْرَهُ وَاشْدُدْ أَزْرَهُ.
Hazreti Bakiyetullah Aleyhisselam'ın zuhurunu ve ferecini hızlandırmak için okunan bir başka duanın başında Allah'tan kendisini bize tanıtmasını, Mehdiliği tanımamız, onu tanıyarak gücünü ve hükümetini tanımamızı niyaz ederiz. Çünkü bunlara muvaffak olmadığımız takdirde dinden sapacağız ve doğru yolu kaybedeceğiz. Yani devrin imamını, yüksek makamını ve büyük misyonunu tanımamak dinde sapıklığa ve doğru yoldan sapmaya yol açar. O imamın zuhuru için var olan bazı dualarda bu büyük tehlikeden korunmak için yapılan duanın yanı sıra gaybet ve kıyamet çağında Mehdevi inançlarına olan inancın istikrarı da istenmektedir. İmam Sadık Aleyhisselam'ın bu devrin fitne ve gafletlerinde korumak için söylediği dualardan biri şöyledir. Ey Allah'ım, ey bağışlayan, ey affeden, ey kalpleri değiştiren, kalbimi dinin konusunda sabit ve istikrarlı kıl.
Tahran Radyosu.
İmam Mehdi aleyhisselam da dualarından birinde insanların kendilerini geliştirmeleri, fitneden, günahtan ve dinden sapmadan kaçınmaları için yol gösterici bilgiler vermiştir. Bu dua, hayatın farklı kesimlerinden bekleyenler için bir rehber olarak değerlendirilebilir. Bu duanın başında şöyle okuyoruz. Ey Allah'ım! İtaatte ve isyandan sakınmada, niyette doğruluk ve farzları bilmede bize muvaffakiyet bağışla. Bizi hidayet ve sebatla dininde şereflendir. Ardından İmam Zaman aleyhisselam Allah'tan dürüstlükten, ilimden yararlanmak, haram yemekten, zulmetten, kötülüklerden ve günahlardan sakınmayı ister. Sahibazzaman bu duanın devamında farklı insan gruplarından ve kesimlerinden söz ederek alimlerden takvalı, gayretli duruş sergilemelerini, temkinli yaşlarından metanet göstermeleri, gençlerden tevbe etmelerini kadınlardan iffetli olmalarını istemiştir.
Büyük Ehlibeyt imamları İmam-ı Zaman Aleyhisselam'ın zuhurunu ve ferecini çabuklaştırmak için dua etmeyi vurgulamışlarsa da, müminleri bu hususta ısrar ve acele etmemeleri hususunda uyarmışlardır. Bu iki öneri birbirine zıt gibi görünse de aslında birbirine tamamlayıcı niteliktedir. O imamı bekleyen kimse, insan dünyasının kurtarıcısının bir an önce zuhur etmesini Allah'tan istemeli, fakat unutmamalıdır ki sadece Allah'ın hikmetli, dirayetli ve lütufkar olması sayesinde en iyi zaman zuhur için seçilecektir. Son ilahi hükümetin yükselişi ve dünyanın büyük reformcu ile ilahi istikamete götürülmesi ancak uygun zamanda gerçekleşebilir. Eğer biri bundan bağımsız olarak sırf dua ile ilahi vaadin gerçekleşmesini beklerse, ilahi hikmet ve ilim görmezden gelmiş olur. Böylece bir insan bir süre sonra hüsrana uğrar ve belki de mehdeviyet aydın yolundan da sapar. Bu nedenle İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Zuhur için acele edenler helak olacak. Allah'ın iradesine teslim olanlar ise kurtulacaktır. Bu nedenle Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ferecini ve zuhurunu hızlandırmak için dua etmek Allah'ın lütfuna dayanarak yapılan bir taleptir. Allah Teala uygun görürse bu zuhuru bir an önce gerçekleştirir.
Son olarak da bu dua ile gaybet ve fereç süresinin kısalmasını, onun zuhuruna olan inancımızda bir sarsıntı yaratmamasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Allah'ım, onun uzun süredir yokluğundan ve kendisinden haber alınamamasından dolayı ona olan inancımızı, ona olan zikrimizi, ümidimizi ve ona olan itikadımızı azaltma. Hidayeti olan inancımızı da unutturma. Gaybetinin uzamasının bizi umutsuzlaştırmasına müsaade etme.
Muhterem dinleyiciler, Umut Işığı isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsley.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nura giden yol.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Bir Nura Giden Yol isimli programımızda tekrar sizlerle birlikteyiz. Önceki programda İnfitar suresinin bitmesinin ardından bugün Mutaffifin suresinin 1 ila 17. ayetlerinin tefsirine geçiyoruz. Bu sure 36 ayetten oluşmaktadır ve Mekke'de nazil olmuştur. Mutaffifin suresi diğer Mekki sureler gibi amellerin hesap günü, hesap vereceği konusunda uyarıda bulunmakta, hesap günü iyilerle kötülerin akıbetini karşılaştırarak insanlara kurtuluş ve mutluluk yolunu göstermektedir. Önce Mutaffifin suresinin 1 ila 6. ayetlerinin tilavetine hep birlikte kulak verelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Veylül lil mutaffifin. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eksik ölçüp tartanların vay haline. Onlar insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında tam ölçürler. Kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarında ise haksızlık ederler. Onlar o büyük gün için insanların alemlerin Rabbinin huzuruna çıkacakları gün için diriltileceklerini akıllarına getirmiyorlar mı? İslam kültüründe dindarlık, yalnızca Allah'a ibadet etmek ve namaz, oruç, hac gibi bir dizi dini ritüeli yerine getirmek anlamına gelmez. Diğer insanların sosyal ve ekonomik ilişkilerdeki haklarını korumak da dindarlık programının bir parçasıdır. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde Resulullah'tan ve Ehl-i Beyt'ten gelen pek çok rivayette insanların hakları anlatılmış ve onların haklarına saygı gösterilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu ayetler ekonomik işlemlerin belalarından biri olan eksik ölçüp satma konusuna değinmektedir. Allah bu ayetlerde bir alışverişte karşı tarafa hak ettiğinden az ödeme yapanları şöyle uyarıyor. Bu dünyada hiç kimse farkına varmasa ve sizden karşılığını istemese bile bu durum Allah'ın defterine yazılacak ve siz hesap günü insanlar hakkını çiğnediğiniz için hesap vereceksiniz. İlginç olan nokta bu ayetlerde karşı tarafın mümin olduğundan bahsedilmemesi, bunun yerine tüm insanları kapsayan nas kelimesinin kullanılmasıdır. Yani insanların mümin olmaları için onların haklarına saygı gösterilmesi şart değildir. Kim olurlarsa olsunlar, etnik kökenleri, ırkları, dinleri veya düşünce ekolleri ne olursa olsun toplumda haklarına saygı gösterilmesi gerekir. Ayrıca hesap gününün kesinliği konusunda da bir mesele yoktu. Çünkü hesap gününün var olduğuna dair zan ve şüphe kişiyi birçok günah ve kötülük işlemekten alıkoymaya yeter. Tıpkı dünya hayatında olduğu gibi bir yiyeceğin kirli olduğu ve insanı zehirleyebileceği düşüncesi bile ne kadar lezzetli ve hoş görünse de insanı onu yemekten alıkoymaya yeter. Bu ayeti kerimeden şunları öğrenmekteyiz. Eksik ölçüp tartmak sadece iş adamları ve yatırımcılar için değildir. Öğretmenler, işçiler, mühendisler, Doktorlar ve diğer işletme sahipleri de topluma sağladıkları hizmet karşılığında eksik ve düşük ücret alabilirler. Tarih boyunca ilahi peygamberlerin temel programları arasında ekonomik disiplin, toplumda hak ve adaletin gözetilmesi yer almıştır. Dirilişe olan inancın şüphe ve zan düzeyinde de olsa caydırıcı olduğu ve toplumda bu inancın güçlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Dolayısıyla ekonomik bozulmayı önlemenin yollarından biri de kalplerde kıyamet hatırasını canlandırmaktır. Şimdi de Mutaffifin suresinin 7 ila 17. ayetlerinin tilavetine kulak verelim.
Kellâ inne kitâbel fuccâri lefî siccîn ve mâ edrâke mâ siccîn kitâbun merkûm وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون.
Doğrusu şudur ki günahkarların yazısı muhakkak siccindedir. Siccin nedir bilir misin? O, amellerin kaydedilmiş bulunduğu bir defterdir. Gerçeği yalan sayanların o gün vay haline. Onlar yargı gününü asılsız sayanlardır. Oysa onu haddi aşan günahkardan başkası inkar etmez. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman eskilerin masalları der. Hayır, gerçek şu ki yapıp ettikleri kalplerini kaplayıp karartmıştır. Ve gerçek şu ki onlar o gün elbette Rablerinden mahrum kalacaklardır. Sonra onlar mutlaka cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara işte inkar etmiş olduğunuz cehennem budur denilecektir.
يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا ذَا النَّعْمَاءِ وَالْجُودِ يَا ذَا الْمَنِّ وَالطَّوْلِ حَرِّمْ شَيْبَتِي عَلَى النَّارِ.
Eksik ölçüp tartanlara karşı uyarıda bulunan önceki ayetlerin devamında şu ifadeler yer almaktadır. Eksik ölçüp tartmak kişiyi başka günahlara sürükler. Zira eksik tartıyla elde edilen şey insanın varlığına olumsuz etki eden, onu sefahate ve ahlaksızlığa sürükleyen haram bir lokmadır. Elbette ki kıyamet günü kötü ve ahlaksız insanların akıbeti bellidir. Kötü bir insan eğer tövbe etmez ve hesap gününü hatırlamak onu kötülük yapmaktan alıkoymazsa, günahta ısrar ve süreklilik onu Kur'an ayetlerini kendinden öncekilerin duyurduğu masal ve efsanelerden ibaret sanacak noktaya getirir. Bu sapkın kişi, peygamberleri de insanları korkutmak için cehennem ateşini gündeme getiren mitolojik hikaye anlatıcıları olarak adlandırıyor. Gerçek şu ki insan kalbi günahlar yüzünden paslanır ve onu hakikati bilmekten mahrum bırakır. İlahi lütufları ve bu dünyada yalan sandığı şeyleri alma yeteneğini kaybettiği ölçüde bunlar onu kıyamet günü kuşatacaktır. Gerçekte insan kalbi bir aynaya benzer ki üzerine toz kondukça yavaş yavaş berraklığını ve dış gerçekleri yansıtma gücünü kaybeder. Toz ve pas biriktikçe böyle bir kimsenin gönül aynasında hakikat nuru yansımaz, hakikat artık görülmez. İnsan günah işlemeye devam ettikçe giderek manevi karanlıklara daha da gömülür ve yaptığı işler günahlarının onun gözünde güzel göründüğü bir noktaya gelir. Böyle bir kişi düştüğü çukurdan çıkış yolunu bilemez ve sonunda suç, yolsuzluk ve günah uçurumuna düşer. Bu insanlığın başına gelebilecek en tehlikeli durumdur. Bu ayet-i kerimelerde bizlere şunları öğretiyor. İnsanların mallarını satmak ve çalmak, din perdesini yırtan, insanları ateizme ve inançsızlığa sürükleyen büyük bir günahtır. Eğer günah işlemek bir insanın davranışı ve yaşayış biçimi haline gelirse, aynı zamanda Allah'ın kitabı ve peygamberlerin sözleriyle alay etmek olur. İnsanların davranışları ve konuşmaları onun varlığını, düşüncelerini, inançlarını etkiler. İnsan ruhunda pek çok değişim ve dönüşüme sebep olabilir. Günahda ısrar etmek, insan kalbinin paslanmasına ve bunun sonucu olarak da gerçeği anlamasının engellenmesine sebep olur. Allah, insanı temiz ve sağlıklı bir fıtrat üzerine yaratmıştır. Günah yoluyla tabiatını lekeleyen ve bir kenara atan insandır.
Ya daimel fadli alel beriyye, ya daimel fadli alel beriyye, ya basital yedeyni bil akliyye, ya sahibel mevahibis seniyye.
Değerli dinleyiciler, bir nur tefsirinin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programlarımızı İran Radyo adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da doğa terapi turizmi.
Değerli dinleyiciler, İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli seri sohbetimizin 5. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde İran'ın Fars eyaletinin doğa terapi turizmi alanındaki kapasitelerden ve cazibelerinden söz etmeye çalışacağız.
Thank you. İran'ın güney bölgesinde bulunan Fars eyaletinin doğal özelliklerinden biri de çeşitli medeni su kaynakları ve kaplıcalara sahip olmasıdır. Ayrıca bölgedeki tuz tümsekleri de turistleri kendine çeken tedavi amaçlı kullanılan cazip doğal noktalardan sayılır.
Fars eyaleti İran'ın en büyük dördüncü eyaleti olarak 122 bin kilometre karelik bir alanı kapsayarak İran topraklarının da %7,5 kadarını kapsamaktadır. Fars eyaleti kültür, şiir ve narinciye diyarıdır. Bu eyalet çok soğuk kışları ile bilinen dağlık, nispeten ılımlı kışları ve sıcak ve kuru yazları ile bilinen orta bölge, ılımlı kış ve aşırı sıcak yazları ile bilinen iklimsel bölgelerinden oluşmaktadır. Bu eyalete yolculuk yapmanın en iyi zamanı ise Nisan-Mayıs ayları arasıdır. Öyle bir dönem ki narinciye kokusu her insanı kendini meftun eder. Turistler de zaten Fars eyaletinin merkezi Şiraz'ın bu narinciye bağ ve bostanlarının hayranlarıdır.
Fars eyaleti belki de dünyanın en cazip turistik bölgelerinden sayılır. Pasargat, Persepolis, Nakş-ı Rüstem, Nakş-ı Recep, Esrar şehri ve dağlar ve kayalardaki oymalar, tarih öncesi asırlara ait tepeler ve bu tarihi yerlerde bulunan çömlek kapkacaklar, güzel ve hayret verici mimari eserleri, yüzlerce cami, kule, hisar ve diğer bilimsel ve arkeolojik bulgular, Fars eyaletinin en eski medeniyet merkezlerinden biri olduğunu gösteriyor. Fars eyaletinde 2800'ü aşkın tarihi eser kayda alınmıştır. Bunların bazıları örneğin Pasargat, Persepolis ve Erem Bahçesi gibileri dünya listelerinde kayda alınmıştır.
Şah-ı Çırağ adıyla bilinen Seyyid Mir Ahmet bin Musa Kazım'ın türbesi, Seyyid Alaeddin Hüseyin, Ali bin Hamza, Seyyid Taceddin Garip ve kimi diğer dini mekanlar ve türbeler de bu eyaletin merkezi Şiraz'da bulunup, bu yüzden bu şehri İran'ın üçüncü dini şehrine çevirmiştir. Şiraz kenti sağlık açısından da önemli bir yere sahiptir. Bu şehir sağlık merkezleri ve uzman sağlık kadroları ile komşu ülkelerden gelenlere de büyük hizmetler veriyor. Bu çerçevede Fars eyaletinin bölgesel çapta tedavi ve sağlık merkezine de dönüşebileceğinden söz ediliyor.
Fars eyaletinin genelinde de birçok doğal cazip nokta bulunmaktadır. Fars eyaletindeki en cazip noktalardan biri de Sepidan ilçesi sınırları içerisinde Kohkiluye ve Boyer Ehmet eyaletinin sınırlarına 10 kilometre uzaklığında bulunan Margun şelalesidir. Bu şelale dünyanın en büyük ve en uzun kaynaklarından akan şelaledir.
Teng Bostanak Gedeği, Mahorlu Gölü, Fedami Şelalesi, Perişan Gölü, Şapur Mağarası, Kuhmere Sorhi Şelalesi, Haftberam Göleti, Şeşpir Pınarı, Teng Tizab Gedeği, Golabi Kaynağı, Erjan Ovası, Çillegah Yaylası, Teng Ragaz Gedeği bölgenin diğer doğal cazibelerinden sayılıyor.
Fars eyaletinin diğer doğal özelliklerinden biri de eyaletin farklı noktalarında bulunan kaplıcalardır. Sohbetimizin devamında eyaletin ekoturizm sektöründeki kapasitelerinden ve kaplıcaların da bu alandaki konumundan söz edeceğiz.
İklit şehri Fars eyaletinin kuzey bölgesinde yer alan bir şehirdir. Bu şehir eyaletin dağlık bölgesinde yer alıp yeşilliği ve soğuk iklimiyle bilinir. Karlı yüksek dağları vardır. Bu da neredeyse ilkbaharın ortalarına kadar karlı dağlı manzaralar sunuyor. Kışta ise karın yağması eşsiz manzaralar meydana getiriyor. İlkbahar ve yazda ise dalgalı nehirler ve coşan kaynaklar eşsiz ortamlar yaratıyor. Yol kenarlarında yüksek dağlar güzel manzaralar yaratmıştır. Şehirlerin etrafındaki engin ovalar ve bereketli topraklar özellikle de ilkbaharda insanların ruhunu okşuyor. Yazın ise serin bir havanın yanı sıra göçebeler de doğal güzelliklere renk katıyor.
İklit şehrinin tüm doğal cazibelerine ilaveten bölgedeki maden suyu kaynakları da tedavi açısından özel bir konuma sahip olmuştur. Hacıabat ismiyle de bilinen Balingan madeni su kaynağı bölgenin önemli kaynaklarından olup güzel manzarasıyla 3 kilometre şehirden uzaklıkta yer almaktadır. Balingan su kaynağı Kor Nehri'nin yeraltı besleyici kanatlarından sayılır. Bu kaynak İklit ilçesi sınırları içerisinde bulunan Hacıabat ve Aspas köylerinin yakınında yer almıştır.
Yüksek bir dağın ortasından akan Balingan su kaynağı Molla Sadra Barajı'na doğru akıp oradan da Dorudzen Barajı'na ve sonunda da Teşk Gölü'ne dökülüyor. Balingan su kaynağının etrafı ise soğut ağaçları ile çevrilidir. Bu ağaçların ortasında ise tabanından bir sürü pınar çıkan derin bir gölet bulunuyor. Fışkıran pınarlar ise göletin manzarasını eşsiz kılmıştır. Sazan ve alabalık gibi balık türleri de bu gölette yaşıyorlar.
Kıdemgah su kaynağı da Kıdemgah Dağı'nın eteğinde uygun bitki örtüsüne sahip bölgede yemyeşil ve ağaçların dikildiği bir alanda yer almaktadır. Bu kaynaktan akan sular ilk olarak şehrin içi ve etrafındaki yeşillikleri ve bağları suluyor, ardından da güney ve güneybatıya doğru akıp tarımsal alanları doyurup güney ve güneydoğuya doğru akmaya devam ediyor. Kimileri İmam Rıza Aleyhisselam'ın Medine'den Merve doğru yola çıktığında burada geceye geçirdiğini, bu yüzden de bölgenin kıdemgah yani adım atılan yer adlandırıldığını belirtiyorlar. Bu yüzden bu bölge halkı için dini önem de taşıyor.
Hali hazırda bu su kaynağının temel olarak 4 kolu vardır. Bateki, Fili, Mu'i ve Mercan bu kolların isimleridir. Bu kollar kaynaktan uzaklaştığında daha tali kollara da ayrılıyor. İlkbahar ve yazda ise birçok turist Şiraz, İsfahan, Yazd, Abade, İklit, Merteşt ve diğer bölgelerden buraya akın ederler. Bu bölge bol suyu ve güçlü ve yaşlı ağaçlara da sahiptir. Bu yüzden dinlenmek ve eğlenmek için güzel bir yer sayılır. Kış mevsiminde ise bu kaynağın suyunun fazlası Balingan Nehri'ne dökülür ve oradan da Sefid Nehri'ne katılarak Kor Nehri'ne ekleniyor.
İklit ilçesindeki Aspas Karayolu'nun kenarında bulunan Çuyu Kaynağı da Hüseyini Dağları yüksekliklerinde bulunup orman, parklar ve eğlence merkezlerinin kurulması için çok uygun mekan sayılıyor. Bu bölgede bitki ve hayvan örtülerinin korunması ve desteklenmesi ayrıca orman parkının kurulması ile eğlence imkanları ve kabiliyetleri artırılabilir. Burası potansiyel olarak turizme elverişli bir bölgedir.
İklit ilinde bulunan bir başka önemli su kaynağı da Muhammed Resulullah kaynağıdır. Bu su kaynağı yılın her mevsiminde suya sahiptir. Yaşlıların dediğine göre bu su hiçbir zaman kurumamış ve suyu bile azalmamıştır. Yerlilere göre bu kaynağın kurumamasının sebebi İmam Rıza Aleyhisselam'ın bölgeden geçmesi ve bu kaynağa ayak basmasıdır.
Bilindiği üzere İmam Rıza Aleyhisselam İran'a Şelemçe bölgesinden girdi ve oradan Mamun hükümetinin merkezi Merv'e doğru yola çıktı. Bu çerçevede İklit bölgesi de İmam Rıza Aleyhisselam'ın geçtiği bölgelerden olmuştur. 1300 yıl kadar geçmişi olan bu su kaynağı ise İklit etrafındaki bölgelerin sulamasının asıl kaynağıdır. Son yıllarda ise etraf bölgelerde balık yetiştiriciliği iyice gelişmiş ve şimdi de Muhammed Resulullah kaynağı ise önemli bir merkeze dönüşmüştür.
Muhammed Resulullah su kaynağı Deldel taşının yanında yer almaktadır. İklit halkı ise bu taşa özel bir önem veriyor. Bu taş binlerce yıldır bu bölgede yer alıyor ve tarihi değer ve öneme sahip olmuştur. Uzmanların belirttiğine göre burası dini bir alandır.
Her yıl İklit halkı bu bölgede toplanıp 13 Ferverdin günü doğa gününde kadim bir adete göre Muhammed Resulullah kaynağına gelip şölen düzenliyorlar. Muhammed Resulullah çeşmesi uygun iklimi ve sıcak mevsimlerdeki serin havasıyla özellikle de ilkbahar mevsiminin başlarında birçok turist ve yolcuya ev sahipliği yapar. Bu çerçevede uzak ve yakın şehirlerden insanlar buraya akın eder. Bu bölgedeki turistik alan 60 hektarlıktır. Bu güzel ve görmeye değer bölgeyi ziyaret etmek istiyorsanız muhakkak sıcak giysi ve çayı da beraberinde almayı sizlere tavsiye ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sona geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna. Muhterem dinleyiciler, Esmaül Hüsna isimli sohbetimizin 79. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birine işaret eden Esmaül Hüsna'dan bugün sizlere elem ve zarar verici şeyleri yaratan, zarar veren, eddar ve fayda veren şeyleri yaratan ve dilediği mahluka hayırlı ve faydalı şeyi veren Ennafi mübarek isimleri hakkında kısaca bilgiler aktaracağız.
Esmaül Hüsna başlığındaki programımızda bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Hatırlanacağı üzere geçen sohbetlerimizi sizlerle Esmaül Hüsna'nın Cemali ve Celali isimlerden yani Yüce Allah'ın karşılıklı anlamlarda olan mübarek isimlerinden söz ettik. Ve Celali isimlerin Allah Teala'nın yüceliği, büyüklüğü, üstünlüğü ve ihtişamını gösterirken onlarda kahır, galebe ve tahakkümün bulunduğunu belirttik. Celali mübarek isimlere karşılık Allah'ın rahmet, lütuf ve sevgisinin dalgalandığı cemali ismi şerifler bulunuyor.
Görünüşte bu isimler birbirine karşı görünse de onların bu farkları karşılıklı etkilerini yok edecek değildir. Nitekim evvel ve ahir isimleri anlam olarak birbirine karşı ve farklı olsa da gerçek anlamda tek bir gerçeği temsil ediyor. Bugün de ele alacağımız Eddar ve Ennafi ismi şerifler de anlam açısından farklı ve karşılıklı görünse de gerçek anlamda tek bir gerçeği anlatıyorlar. Eddar ve Ennafi isimleri de karşılıklı isimler arasında yer alıyor. Sohbetimizin başında da belirttiğimiz gibi dar, elem ve zarar verici şeyleri yaratan, zarar veren, Ennafi de fayda veren şeyleri yaratan ve dilediği mahluka hayırlı ve faydalı şeyi veren anlamındadır. Mübarek isimler görünüşte farklı olsalar da her zarar ve ziyanın içinde Yüce Allah'ın Eddar mübarek ismi ve her menfaatin içinde de Ennafi ismi şerifi yer alıyor.
Zarar vermek anlamındaki dar mastarından sıfat olup zarar veren veya elem ve zarar verici şeylere yaratan anlamında olan Eddar Esmaül Hüsna içinde yer alır. Zarar aslında her şeye yönelik bir noksan veya kayıptır. Tıpkı finansal kayıp ve zarar gibi. Kur'an-ı Kerim edebiyatında zarar hem inançsal olabilir hem de insanın canı veya mal, servet ve evlat gibi nimetlere yönelik olabilir. Fakat Allah Teala ile ilgili olarak Eddar yani maslahat, sınav, cezalandırmak veya intikam nedeniyle zarara sebep olan veya bir menfaat ve faydayı engelleyerek nimetlerini azaltmaktır. Nitekim Bakara suresi 155. ayetinde şöyle okuyoruz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele.
Allahümme Rabben Nuril Azim, Rabben Nuril Azim, Allahümme Rabben Nuril Azim.
Bu ayet ve diğer bazı benzer ayetlere göre tüm zararla hikmet, gelenekler veya kurallara göre gerçekleşiyor. Nitekim Hazreti Musa ve Hazreti Hıdır hikayesinde bazı zararların hikmeti açıklanıyor. Her iki peygamberin beraber çıktıkları bir yolculuk sırasında Hazreti Hıdır gemiyi deliyor ve gemi sahiplerine zarar veriyor. Halbuki Kehf suresinin 79. ayetine göre gemi denizde çalışan müstahak bir gruba aitti. Hıdır onların arkasında sağlam bir gemiye el koyan bir kralın olduğunu biliyordu. Bu yüzden gemiye zarar vererek kralın onları rahat bırakmasını ve onların da gemilerini kaybetmemesini istiyordu. Böylece görünürde zararlı olan bir olayın perde arkasında aslında daha büyük bir kar yani gasıp kraldan kurtulmak vardı.
Yüce Allah'ın Eddar ismi daha çok zalimler, saldırganlara yönelik tecelli eder. Nitekim bazı rivayetlerde Allah Darul Mu'tedin yani ey saldırganlara zararlı olarak zikrediliyor. Fakat bazen Yüce Allah zalimlerin tüm sayısız günahlarına rağmen onları cezalandırmaksızın üstelik onlara nimetlerini de artırır ki kıyamet gününde de Eddar mübarek ismini de onlara nazil ederek cezalandırsın. Nitekim Allah tuzak kuranlarla karşı tuzak kuranların en büyüğü olduğunu da belirtiyor. Kur'an-ı Kerim'in Enfal suresinin 30. ayetinde şöyle okuyoruz. Onlar tuzak kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.
Bu yüzden mümin insanın tevhid inancında her şey Allah tarafındandır ve ondan başka hiç kimse insana verilen zarar ve ziyanı bertaraf edemez. Ve eğer bir insana hayır yetiştirmek isterse de kimse onun fazl ve lütufunu o insandan geri çeviremez. İşte bu inanç mümin insanı kafirler, zalimler ve mürhitlerin tehdit, eziyet ve suçlamalarından korkmamasını sağlar. Zira hiç kimsenin eddar olan Allah'ın iradesi olmaksızın ona zarar veremeyeceğini bilir. Furkan suresinin 55. ayeti bu konuda şöyle buyurur. Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne faydası ne de zararı dokunan şeylere kulluk ederler. Bu ayet müşriklerin taptıklarının özelliğini, onların faydasız olduğunu gösterir. Öyle ki yararlı olmazken üstelik hiçbir zararları da yoktur.
Sözlükte fayda vermek anlamındaki nef kökünden türeyen nafi kelimesi fayda veren demektir. Allah'a nispet edildiğinde dilediği mahluka hayırlı ve faydalı şeyi veren anlamına gelir. Tüm faydalar ve menfaatler en-nafi olan Yüce Allah'ın elindedir ve kimse onu azaltmak, artırmak veya hatta başkasından almak gücüne sahip değildir. Allah'ın fayda sağlaması onun çıkarlarını azaltmaz. Verdiği fayda ise sahip olduğu hikmet, rahmet ve rafetine bağlıdır ki bütün canlılar bundan bir şekilde faydalanırlar. Hak Teala kemal yolunda insanın ihtiyaç duyduğu maddi ve manevi tüm kolaylıkları sağlamıştır ve maddi ve manevi araçlarla insanın kulluk yolunda olmasına ve ilahi halifenin konumu olan asıl makamına ulaşmasına yardımcı olur.
Günün birinde Hazreti Musa'nın diş ağrısından Yüce Allah'ın dergahına şikayette bulundu. Allahu Teala tarafından vahiy nazil oldu ve falanca bitkiyi dişinin üzerine koyması emredildi. Hazreti Musa o bitkiyi dişinin üzerine koydu ve diş ağrısı hemen sakinleşti. Aradan bir süre sonra yine diş ağrıdı. Hazreti Musa bu kez de aynı bitkiyi kullandı fakat bu sefer diş ağrısı daha da arttı. Bunun üzerine Yüce Allah diş ağrısı için bu bitkinin faydalı olacağını söylediğini fakat bu kez ağrısının arttığını şikayet edince Allahu Teala'dan vahiy nazil oldu. Ey Musa! Ben şifa veren ve zararları gideren ve faydaları sağlayanım. Birinci kez beni dikkate aldın ve bana yöneldin. Ağrını sakinleştirdim. Fakat bu kez benim en-nafi olduğumu dikkate almadan bitkiyi kullandın ve beni talep etmedin.
Kur'an-ı Kerim'in Araf suresi 188. ayetinde şöyle okuyoruz. De ki, Allah dilemedikçe ben kendime bir zarar verme ve bir fayda sağlama gücüne sahip değilim. Allah'ın fayda sağlaması, kayıp ve hasarı ortadan kaldırmakla aynıdır. Allah insana fayda veya zarar vermek isterse, kimse buna engel olamaz. Mümin ise fayda sağlamak için asla haram yola girmez. Tam tersi, gerektiği araçlarla Allah'a tevekkül ederek amelleri ve menfaatlerin neticesini hikmetli ve vefalı Allah'ına havale eder. Böyle bir insan, başkalarının iyiliği ve onlara fayda sağlamaya engel olmazken, üstelik Allah'ın kendisine verdiği fayda ve nimetlerden başkalarını da faydalandırır. Mümin ayrıca kendisine gelen her türlü faydaya şükreder ve bundan memnun olur. Zira şükretmenin nimetin artmasına sebep olduğunu bilir.
Değerli dinleyiciler, bugün de sohbetimizin sonuna geldik. Sizlerden ayrılmadan önce hep birlikte ellerimizi açarak en nafi ve eddar Allah'a dua ediyoruz. Allah'ım, ey eddar ismi şerifin sahibi, müşriklere ve günahkarlara eziyet ve zarar veriyorsun ve zarar verirken adalet üzerine davranıyorsun. Ve zarardan onlara fayda sağlıyorsun. Tüm dünyaya fayda sağladığın ve herkese karşı şefkatli olduğun gibi, senden en nafi mübarek ismini bizlere göstermeni istiyoruz ki senden başka kimseye güvenmeyelim. Allah'ım, bizi senin tüm irade ve kaderine razı olduğumuz halde tüm kullarına nafi kıl. Gerçekten sen her şeye kadirsin.
Muhterem dinleyiciler, bizleri www.parsuday.com'dan takip edebileceğinizi ve turkish@ws.irib.ir'ye e-posta adresine görüş ve isteklerinizi gönderebileceğinizi de hatırlatmak istiyoruz. Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. İran protosu dünyanın en eski medeniyetlerinin beşiğidir. İlam yanıkken Siyak gibi medeniyetler tarih ve kültüre ilgi duyanları İran'a çekmektedir. Radyosundan herkese selamlar. İranlılar Arasında isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edin. Bilirsiniz. önceki sohbetimizde Yunan gezgin Sofia Kutlaki'nin anlatımıyla İran ve İranlıları sizlere tanıttık. Ve yabancı yatırımlar ve iş görüşmelerinden bahsettik. Bugünkü sohbetimizde ise Sofia'nın gözünden İranlılar arasında iş görüşmesi, müzakere ve proje teslimatlarına değinmek istiyoruz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Önceki bölümde ticaret, yabancı yatırımlar ve iş görüşmeleri üzerinde konuşmuştuk. Bu bölümde ise İranlılar arasında zaman zaman iş görüşmesi, yönetim, müzakere ve proje teslimatı hakkında biraz daha detaylara girmek istiyoruz. Ve genel olarak İranlılar zaman konusunda biraz rahattırlar. Bu konuda farklı yaklaşımlara sahiptirler. Örneğin eski bir müşteri bir tüccarı arayıp onunla bir görüşme ayarlamak isteyebilir. Tüccar öğle yemeği için buraya gel sonra konuşuruz diyebilir. Ancak burada öğle yemeği öğleden sonra herhangi bir saat olabilir. Daha önce de belirttiğim gibi sonbahar günlerinde bu saat 12 civarı, ilkbahar ve yaz aylarında ise öğleden sonra 1 civarında olabilir. Gördüğünüz gibi burada kesin bir zaman belirtilmiyor. Ancak toplantılar ve sunumlar için belirlenen zaman genellikle katılımcıların varış saatine yakındır. Bu süre genellikle duyurulan saatten 15-20 dakika sonra başlar. Eğer organizatörler toplantının tam zamanında başlamasını istiyorsa katılımcıların hazır bulunması gereken saati de bildirirler. Ancak yabancılarla yapılan toplantılarda durum farklıdır. Genelde İranlılar bu tür toplantıları tam zamanında başlatırlar. Bu nedenle geç katılmamaya dikkat edilir. Çünkü büyük olasılıkla yabancılarla yapılan toplantılar planlanandan önce başlayacaktır. Eğer devlet kurumlarıyla bir toplantınız varsa bu zaman değişkenlik gösterebilir. Çünkü yetkililerin çözmeleri gereken beklenmedik sorunlar da ortaya çıkabilir. Ayrıca son dakika değişiklikler de yaşanabilir ve sizin için yeni bir toplantı dahi ayarlanabilir. Anlayış, sabır ve esnekliğiniz sizin yararınıza olacaktır. Eğer bir günde birden fazla toplantınız varsa aralarına yeterince zaman koyun. Zira belirtildiği gibi ilk toplantı tahmininizden çok daha uzun sürebilir. Saate bakmak veya toplantının bir an önce bitmesini istemeniz zamanın sizin için toplantı sürecinden daha önemli olduğu izlenimini yaratır ve sizi güvenilmez biri olarak gösterebilir. Ayrıca toplantılarınız esnasında müdürle kısa konuşmalar yapmak isteyen çalışanların ani girişi veya hem kişisel hem de iş için gelen cep telefonu ya da sabit telefon aramaları nedeniyle kesintiler olabileceğini de göz önünde bulundurmanız gerekir. Zaman kavramında olduğu gibi teslimat süreleri de esnek bir şekilde yorumlanır. Size bir iş teslim süresi verildiyse bu işin tam olarak o sürede teslim edileceğini beklemeyin. Çünkü beklenmedik ziyaretçiler, hastalık ya da acil ailevi meseleler gibi durumlar ortaya çıkabilir ve teslimatta gecikmeye neden olabilir. İranlılar bu tür olayların herkesin başına gelebileceğini anlayışla karşılar ve bunları insan hayatının kaçınılmaz parçası olarak görürler. Çünkü İranlılar arasında ailevi meseleler ve insan ilişkileri oldukça önemlidir. Belki fark etmişsinizdir. Çoğu Müslüman geleceğe dair konuşmalarında inşallah ifadesini çok sık kullanır. Bu ifade eğer Allah dilerse anlamına gelir. İnsanlar plan yapar, projeler geliştirir. Ancak tüm işlerin Allah'ın elinde olduğuna inandıkları için gecikmeler ve sözlerin tutulamaması kabul edilebilir ve hayatın kaçınılmaz bir parçası olarak görülür. Yani İranlı muhatabınızın teslim tarihleri konusunda size katı davranması, sizin ise bunu sert bir tavır olarak algılamanızın nedeni karşı tarafın işi zamanında teslim edemeyeceğinizi düşünmesidir. Onlara işin belirtilen tarihte teslim edileceğini her zaman açıklayabilirsiniz. Ancak buna rağmen yine de size inşallah diyecekler. Bu gibi durumlarda dikkat etmeniz gereken bir diğer tavsiye de görüşmeleri bir tercüman aracılığıyla yapmaktır. Farsça yeterince iyi biliyor olsanız veya karşı tarafın İngilizcesi iyi olsa dahi yine de tercümanınızla toplantı öncesinde iletişime geçmek faydalı olacaktır. Bu bağlantı diğer İranlılarla kurduğunuz ilişkiler gibi uzun vadede işinizin ilerlemesine katkı sağlayabilir. Tercümanın işini kolaylaştırmak adına özellikle konuşmanızın başında yavaş ve düzenli bir şekilde konuşun. Tercümanın bilmediği yeni ve günlük deyimlerden kaçınarak yanlış anlamaları önlemek için resmi ve kitabi kelimeler kullanmaya özen gösterin. Eğer siz ya da yanınızdaki kişiler Farsça konuşursa iletişim genel olarak daha rahat olacaktır. İranlılar dillerini öğrenmeye çaba gösterenlere karşı nazik davranırlar. Bu nedenle akıcı ve kusursuz konuşmasanız bile onlarda olumlu bir izlenim bırakmanıza yardımcı olur. Müzakereler diğer tüm ticari etkileşimlerde olduğu gibi gelecekteki eylemler içinde anlaşmalara varmak veya sözleşme yapmak amacıyla yapılır. Her bir müzakere tarafı karşılanmasının en üst düzeyde istediği belirli koşulları aklında tutar. Ancak esneklik ve iyi niyetini göstermek için en düşük talepleriyle müzakereye başlar. Müzakereye başlarken sakin ve sabırlı olmalısınız. Şu ana kadar anlamış olmalısınız ki İranlılar için kişiler arası ilişkiler çok önemlidir. Bu etkileşimler sürecinde bu ilişkiler daha da derinleşir. Konuşmacı söyleyeceği bir şeyin eleştiri olarak algılanabileceğini veya karşı görüşe neden olabileceğini hissederse bunu daha detaylı açıklar veya dolaylı bir şekilde ifade eder. Böylece olası kırıcı etkisini en aza indirmeyi çalışır. Bazen tartıştığınız konular arasında daha az alakalı bir konuyu araya serpiştirebilirsiniz. Bu durumda tercümanınızdan yardım alabilirsiniz. Daha önce de belirttiğim gibi bu tür dolaylı ifadeler itibarla ilişkilidir. Yanlış anlaşılabilecek bir görüş, dolaylı ve zekice bir şekilde başkalarının önünde değil, özel bir ortamda dile getirilmelidir. Aksi takdirde itibarınız ve prestijiniz tehlikeye girebilir. Karşınızdaki kişi özür dilemek yerine açıklama veya gerekçe sunsa bile yine de itibar kaybı riski vardır. İranlılar genellikle görüşlerini ifade ederken kıyaslama yöntemini kullanırlar. Çoğunlukla bir hikaye veya kıyaslama ile yavaş yavaş bir şeyi gerekçelendirir ve sonunda bir şekilde fikirlerini ortaya koyarlar. Bazı kişiler ise farklı bir iletişim tarzına sahiptir. Önce temel düşüncelerini öne süren, ardından bunu destekleyen kanıtlar sunarlar. Müzakerelerin başında ana noktayı aramayın. Çünkü muhtemelen müzakerelerin sonunda ele alınacaktır. Evet, daha önce de belirttiğim gibi İranlılar iyi müzakerecilerdir. Bu yetenekleri ticari konularda da geçerlidir. Daha fazla avantaj elde etmek için pazarlık yaparlar. Ve daha da önemlisi zamanın kendi lehlerine olduğunu düşünürler. Zaman kısıtlamanız olduğunu belli etmemeye çalışın. Çünkü bu durum müzakerelerde aleyhinize bir koz olarak kullanılabilir. İran'da zamana verilen önem bir yana sabır ve sabırlı olmada büyük bir değere sahiptir. Konuya açıklık getirmek için size bir müzakere örneği vereyim. Müzakereler ilerledikçe İranlılar argümanlarını güçlendirmeye başlarlar. Bir keresinde bir eğitim kurumunun müdürü olan Bayan A ile aynı kurumun yönetim kurulundan bir üye olan Bayan B arasında geçen bir ticari müzakereye şahit olmuştum. Anlaşmalar yapılmıştı ve konu bir kursun başlama tarihi ile ilgiliydi ve bu kurs için belirlenen ücretlerin ne olacağı konuşuluyordu. Bayan A bu kurs içinde önceki kurslarla aynı ücretin alınması gerektiğine inanıyordu. Ancak Bayan B bu kursun özel olduğunu ve başka bir yerde sunulmadığını belirterek ücretin önceki kurslardan daha yüksek olması gerektiğini savunuyordu. Ayrıca dil kurslarının aynı ücreti dönemlik dersler için aldıklarını ve bunu yapabildiklerini, çünkü öğrenci sayılarının fazla olması sayesinde dönem ücretlerini düşük tutabildiklerini ekledi. Bunun üzerine kurs ücretinin belirli bir miktarda olmasını önerdi. Bayan A bu ücretin birçok kişi için yüksek olacağını ve katılımcı sayısının az olabileceğini belirtti. Bayan B ise buna itiraz ederek fiyatların her şeyde yükseldiğini belirtti. Bayan A yine de ikna olmuş görünmüyordu. Bayan B'den daha düşük bir ücretle anlaşmasını istedi. Ancak Bayan B kendi fikrinde ısrarcıydı ve kendi danışmanlık merkezinden örnek vererek düşük ücretler nedeniyle iyi bir üne sahip olduklarını, ancak şimdi merkezin masraflarının çok yüksek olduğunu ve bunları ceplerinden ödemek zorunda kaldıklarını söyledi. Ve sonuç olarak Bayan A daha yüksek bir ücrette anlaşmayı kabul etti. Bu müzakere büyük başarıların kısa sürede elde edilemeyeceğini gösteriyor. Aynı zamanda İranlıların müzakerelerde en çok tercih ettiği stratejinin kıyaslama yöntemi olduğunu da ortaya koyuyor. Karar verme sürecinin size daha önce anlattıklarım doğrultusunda tahmin edebileceğiniz gibi yavaş ve uzun olabileceğini bilmeniz gerek. Kurumlar ve şirketler hiyerarşik bir yapıya sahiptir. Genellikle kararlar ya kurumun en üst yöneticisi tarafından ya da bir yönetim kurulu tarafından alınır. Bu süreci hızlandırmak için telefonla veya e-posta yoluyla takipte bulunabilir. Bu şekilde üzerlerinde baskı oluşturabilirsiniz. En etkili yol o sistem üzerinde etkili bir kişiden bu işi yapmasını ya da sizi tanıtmasını istemektir. İran'da kaldığınız süre boyunca sizi bir öğün yemeğe davet edebilirler. Bu tür durumlarda iş ilişkileriyle kişisel ilişkiler arasındaki sınırların daha net ortaya çıkacağını göreceksiniz. Bu tür davetlerde ilişki kurmak için yeniden iyi bir fırsat doğar. Eğer akşam yemeğine bir eve davet edildiyseniz, yanınızda çiçek, çikolata, tatlı veya küçük bir hediye götürmeniz uygundur. Ancak alkollü içecekler götürmemelisiniz. Kendi ülkenizden küçük hediyelikler daha iyi bir fikir olabilir. Bir restorana davet edildiyseniz, hesap ev sahibi tarafından ödenir. Hesabı ödemeyi teklif edebilirsiniz ancak teklifinizin kabul edilmesini beklemeyin. Toplantıdan sonra eğer toplantınız iyi geçmiş gibi görünse bile günümüzün yoğun yaşam koşulları nedeniyle bu toplantı kolayca unutulabilir. Bir İran şirketiyle olan ilişkinizi sürdürmek istiyorsanız mümkünse sık sık İran'a seyahat etmelisiniz. Ve İran'da bulunmadığınız zamanlarda e-posta yoluyla veya ara sıra telefonla temas kurarak ve Nevruz kutlamaları gibi vesilelerle iletişiminizi sürdürebilirsiniz. Kesinlikle bir işletmenin sürdürülebilirliği için kar elde etmesi gereklidir. Ancak şunu bilmelisiniz ki kar elde etmek başarıya ulaşmanın tek ölçütü değildir. İranlılar için etik konular işte dengeyi korumak kadar önemlidir. Bu yalnızca kar peşinde koşan hiçbir işletmenin olmadığı ya da işini hayatının merkezine koymuş tüccarların bulunmadığı anlamına gelmez. Ancak insani ve etik değerleri gözetmeden yalnızca kâra odaklanmak hoş karşılanmayan bir yaklaşım olacaktır. Kısaca işinizin ilerlemesi ve başarısı için birkaç öneride bulunacak olursam, İranlıların kültürünü ve davranışlarını anlamak için zaman ayırın. Kişiler arası ilişkilerle ilgili hususları aklınızda bulundurun ve üç temel nezaket ilkesini, yani saygı, alçak gönüllülük, samimiyet ve güler yüzlülük aklınızda bulunsun ve sürekli bunları uygulayın ve son olarak da sabırlı ve esnek olun. Evet değerli dinleyiciler, İranlılar Arasında isimli podcastimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Bugünkü sohbetimize İranlılar arasındaki iş görüşmeleri, müzakere ve proje teslimi konularına değindik. Bir sonraki sohbetimizde ise İranlıların karakterlerinden başka bir yönü inceleyeceğiz. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantro Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.